Şimdi biz beraber Yunus hikayesini çalışıyoruz, okuyoruz, örnek alıyoruz. Çünkü Yunus Tanrı'nın ulağıydı, büyük şehre ve biz de aynı vazifeye sahibiz. Yani biz de İstanbul'a Tanrı'nın ulakları olarak çağrıldık. O zaman ister istemez Yunus gibiyiz. Aynı zamanda Yunus gibi olmaya çalışacağız. Çünkü bazı noktalarda çok olumlu bir örnek. Bazı noktalarda bugün mesela çok kötü bir örnek. O zaman Yunus gibi olmaya çalışmayalım. Yunus gibi olmamaya çalışacağız. Ve bakalım o zaman bugün neler geçiyor. Ama bu soru var her zaman aklımızda, kutsal kitap okuduğumuzda. Acaba Tanrı'nın bu hikayeyi yazıya dökmekle amacı neydi? Yani bu hikaye, bu peygamber neden yaşadı? Bu hadise neden yaşandı ve neden yazıya döküldü? Tanrı bize ne demeye çalışıyor? Ve arka plan olarak İsrail oğulları, İsrail halkı Tanrı'nın verdiği bereketleri ve kurtuluşu kendilerine saklıyorlardı. Aslında İbrahim'e verilen vaat neydi? İbrahim seni ve soyundan gelen herkesi bereketleyeceğim. Wow. Ki onların aracılığıyla bütün uluslara da bereket getireceğim. O zaman iki parça var. Seni bereketleyeceğim, mutlu edeceğim. Refaha kavuşturacağım. İyileştireceğim, kurtaracağım. Ama olay burada bitmez. Ki senin aracılığınla bu bereket bütün uluslara taşısın diye. Tamam mı? İki parça var ve İsrailoğulları ikinci parçayı unutmuşlar. Wow! Tanrı'nın seçilmiş halkı biziz. Ne mutlu bize. Herkes baksın. Bereket aldım ben. Tanrı beni seviyor. Bütün uluslar arasında bu ufak halkı seçti. Ve sevdi. Wow! O zaman ötekileştirmeye başladılar. Ayrım yapmaya başladılar ve çizgi koymaya başladılar. Tanrı bizi seviyor, sizi sevmiyor. Çünkü farklı bir ırktansınız, farklı bir dindensiniz, farklı şehirlerden geliyorsunuz. Ten renginiz farklı. Bizde sünnet var, sizde yok. O zaman Tanrı bizi seviyor, sizi sevmiyor diye düşünmeye başladılar. Ve aslında Yunus bu yüzdenden bu olayları yaşadı, hem de fazlasıyla yaşadı. Çünkü Tanrı halkına bir şey öğretmek istedi burada. Ve bazen kilise aynı yürek tutumuyla yaklanabilir. Bazen kilise imanlılar aynı şey düşünebilir. Tanrı bizi seviyor. Onun varlığı bizde. Boş ver herkesi. Onlar zaten cehenneme gidiyor ama Tanrı bizi seviyor. Bize merhamet ediyor. Bizimle ilgileniyor. Onlarla ilgilenmez. Bu doğru mu acaba? Ne kadar doğru mu acaba? Ve bu hikaye bu yüzden yaşandı. Çünkü Yunus burada İsrail'in bir semgesi oluyor. İsrail'i temsil ediyor. Ve onun başına neler gelirse aslında Tanrı diyor ki burada İsrail'e davranır gibi sana davranıyorum. Bazen peygamberlerin vazifesi budur zaten. Yani halkı temsil etmek. Ve Yunus bunu yapıyor burada. Acaba senin İstanbul'la ilişkin nasıl? İstanbul hakkında ne düşünüyorsun? İstanbul'un geleceği için ne umuyorsun? İstanbul'un kurtuluşu için imanın hangi ölçüde? İmanın var mı yok mu? İlgileniyor musun ile ilgilenmiyor musun? Seviyor musun sevmiyor musun İstanbul'u? Ve onun içindeki bütün halkı. O zaman ve Tanrı sizce İstanbul hakkında ne düşünüyor? Tanrı için senin rahatın mı? İstanbul'un kurtuluşu mu daha önemli sizce? Ve bu konulara değineceğiz bugün. Çünkü hikayenin tekrarı şu ana kadar Tanrı Yunus'a kalk ve Ninova'ya git dedi. Ve Ninova zaten düşmanların şehriydi. ve Yunus dedi ki aslında gitmek istemiyorum. Öldürülmek istemiyorum. Oraya gidip de yani tövbe et dersem sanki bir Fenerbahçeli Beşiktaşlılara gidip tövbe edin dedi. Yani ne olacak? Ne gelecek adamın başına? Gitmem dedi, tamam mı? O zaman kaçıyor. Tanrı'nın huzurundan kaçmaya kalkışıyor. Ve Tanrı onun başına bir fırtına gönderiyor. Onu cezalandırmak için değil, onu durdurmak için ve geri getirmek için. Tanrı'nın huzurundan kaçmak mümkün mü? Değil. O zaman Yunus ya şöyle ya da böyle denize düşüyor, batıyor ve Tanrı bir balık gönderiyor. Adamı yutuyor, kurtarıyor, geri getiriyor, karaya kusuyor. Ve şimdi üçüncü bölümdeyiz. Ve okuyacağız. Yunus 3:1. Rab Yunus'a ikinci kez. Ya bunca şey yaşadıktan sonra ikinci kez şöyle seslendi. Kalk, Ninova'ya, o büyük kente git ve sana söyleyeceklerimi halka bildir. Yani Yunus en son birinci bölümde ikinci ayette Tanrı'nın sesini duymuştu. Ya Tanrı'nın sesini duymayalı çok oldu. Tanrı'nın sesini duymak çok önemli. Tanrı'nın sesini duymadan hiçbir şey yapamıyoruz ki. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Onun sesini duymak çok çok önemli bizim için imanlılar, değil mi? Acaba senin için Tanrı'nın sesini duymayalı ne kadar oldu? Benim temennim, duam şudur ki bugün Yaradan Tanrı Allah sana seslensin. Hepimizi hepimizle konuşsun. Onun sözü aracılığıyla ve ruhu aracılığıyla. O zaman hikaye girmeden önce bunun için dua edeceğim. Okay? Göklerdeki Baba, lütfen bugün buradaki herkesle konuş. Senin sözün kutsal yazıların aracılığıyla buradaki herkesle konuş. Seslendir net bir şekilde. Hepimiz ya şöyle ya da böyle senin sesini duymuş olalım bugün. İsa Mesih yüce adıyla. Amin. Amin. Tamam. Tanrı'nın sesini duyduktan sonra itaat edecek misin, değil misin? O ayrı bir konu. Şimdi. Üçüncü ayet. Yunus Rab'bin sözü uyarınca kalkıp Ninova'ya gitti. Ninova öyle büyük bir kentti ki ancak 3 günde dolaşılabilirdi. Yani Ninova tesir yüksek, dehşet verici, korku saçan bir şehirdi. Özellikle Yunus, yani adam köylü bir Yahudi, tamam mı? Yani ufak bir köyden geliyor. Şimdi büyük şehre geliyor. Bu kadar muazzam binalar, bu kadar büyük kalabalıklar arasındayken nasıl hissetti kendini acaba? Sizce nasıl hissediyor Yunus şehre girer girmez? Bu koca suları geçtikten sonra. Bence kendini küçük ve ezik hissederdi, değil mi? Ben kimim ki? Ne yapacağım burada? Kiminle konuşacağım? Nasıl başlayacağım? Mikrofon yok, internet yok. Ya halka nasıl seslendireceğim? Mark yok. Ve İstanbul'da bizi küçük hissettirebilir, değil mi? Ya İstanbul'da doğumlu musun bilmiyorum. Buraya başka bir köyden mi geldin? Burada köylü var mı? Salih yok bugün. Sen köylüsün. Kadıköy, Bakırköy. Ama bazen kendimizi çok küçük hissedebiliriz, değil mi? Ve yalnız. İşte büyük şehir, milyonlarca insan ve ben. Ne yapacağım? Tamam, Tanrı'nın ulakları olacağız ama nasıl yani? Nerede başlayacağım, değil mi? Ünlü tenisçi John McEnroe var ya, onunla beraber çiftler maçlarında oynayan bir adam vardı. Ama bu adamın ismini kimse hatırlayamaz. Ya John McEnroe ve bu adam. Ve aslında adam diyor ki fark etmez. Çünkü John McEnroe'la beraber kim oynarsa oynasın adam kazanacak. Tamam mı? Ve aynen öyle. Senle Tanrı muazzam bir takımsın. Ya Tanrı ile beraber kim oynarsa oynasın fark etmez. Tanrı kazanacak. O seninle beraber. Ve kendini küçük hissetsen bile. Yani işte şehre çıktığın zaman. Wow, nerede başlayacağım? Tanrı seninledir. Herkes seni görebilir. Belki dalga geçecek. Sen kimsin ki? Ama senin arkasında gizli bir oyuncu daha var. Ve o daha büyük. Daha güçlü. Kutsal ruh sende yaşıyor. Tanrı seninledir. Kim sana karşı durabilir ki? Ve Yunus ne diyeceğini bilmediği halde gidiyor. Tanrı dedi ki sen git oraya, sonra ne söyleyeceğimi sen halka ileteceksin. Ne diyeceğini bilmiyor. Burada Tanrı'nın aradığın nedir o zaman? İtaat. Ya daha önce Yunus itaat etmedi. Şimdi itaat ediyor. Ve bizim Yusuf var ya denizci. Şimdi gemisine döndü. Onun için dua ediyoruz. Ama o bir uçaktaydı geçen ay Türk Hava Yolları. Ve orada oturuyordu, film izliyordu. Ve bir anons geldi. Uçuşta bir hasta var. Aranızda bir doktor varsa lütfen gelsin yardım etsin. Tamam mı? Now, Yunus'u tanıyoruz. Ya, her zaman hastalar için dua etmek isteyen bir adam değil mi? Hevesli. Ama düşünüyordu ben kimim ki? Doktor değilim. Galiba kimlik falan soracaklar. Yok bende. Ne yapabilirim ki? O zaman yerinde durdu, kaldı. Ve olayı unuttu. Bir saat sonra anons tekrarlandı. Lütfen bir hastamız var. Aranızda bir doktor varsa gelsin, yardım etsin. Ve Yunus şöyle o anda Tanrı'nın huzurunu hissetmeye başladı. Tamam mı? Bazen hissediyoruz ya yüreklerimizde. Wow, vicdan. Ama ne yapabilirim ki? Kimim ki? Doktor değilim de. Ve onun aklına şu geldi, şu düşünce geldi. Aslında büyük doktor İsa Mesih. Herkesi iyileştiren İsa Mesih. Ve sen bazen İsa'nın yanında durup yardım etmiyor musun insanlar için dua ettiğinde? O zaman sen hemşiresin. Tamam, bir şekilde pratisyen doktorsun. Doktora yardım eden sensin. Tamam mı? O zaman yani resmiyette yok da kalkıp yardım edebilirsin. O zaman Yunus kalkıyor korkarak herkesin önünde. Tamam mı? Yani tuvalete gideceği gibi yapıyor. Adamı buluyor ve kendini tanışıyor. Merhaba, yani yardım edebilir miyim? Ben bir doktora yardım eden bir kişiyim. Tamam mı? Adam, hayır iyiyim, teşekkürler. Yardım istemiyorum, iyileştim hemen. Sorun yok, tamam mı? Diyor. Yunus peki diyor ve oturuyor. Şimdi ya Rab'e soruyor, ya bu neden oldu? Ve Rab'in şöyle dediğini hissetti. İtaat etmen yeterliydi. Ya senden itaat bekliyordum. Tamam, dua etmek için fırsat olmadı. Mucize olmadı. Ama wow, sende itaat buldum. Ve sevindim. O zaman Yunus gidiyor Ninova'ya. Peki ne olacak orada? Dördüncü ayet. Bugün hikayeyi ayet ayet alacağız. Bu şekilde sona geleceğiz. Dördüncü ayet. Yunus kente girip dolaşmaya başladı. Yani ne yapacağım? Dolaşıyor, belki oturup kahve içiyor. Ne yapacak yani? Ve bir gün geçince şöyle diyor. 40 gün sonra Ninova yıkılacak diye ilan etti. Güzel bir vaaz değil mi? Ya dünyanın en kötü ilgisiz kehanette bulunuyor adam. Hepiniz öleceksiniz. Hem de 40 gün sonra eskiler için aslında çok uzun zaman sonra diye anlamına gelen simgesel bir rakamdı. Tamam mı? Yani tamam devam edin. Çok daha uzun bir zaman sonra yıkılacaksınız. Ama şu anda devam edin. Gibi konuşuyor adam. Yani İbranice'de bu vaaz 4 kelimeden oluşuyor. 40 gün sonra 40 gün sonra Ninova yıkılacak. 4 kelime İbranice'de. Yani çok kısa, çok ilgisiz, aslında duyarsız, ilgisiz, cansız, mat, fersiz, sönük, cılız bir mesaj. Peki Nineve halkı buna karşı nasıl davrandılar? Bakalım 5. ayet. Nineve halkı Tanrı'ya inandı. Tanrı'ya inandı. Oruç ilan ederek büyüğünden küçüğüne hepsi çula sarındı. Nineve kralı olanları duyunca tahtından kalkıp kaftanını çıkardı, çula sarınarak küle oturdu. Kral bile. Ardından Nineve'de şu buyruğu yağmaladı. Kral ve soyluların buyruğudur. Hiçbir insan ya da hayvan, ister sığır ister davar olsun, ağzına bir şey koymayacak, otlamayacak, içmeyecek. Bütün insanlar ve hayvanlar çula sarınsın. Herkes var gücüyle Tanrı'ya yakarak kötü yoldan, zorbalıktan vazgeçsin diye ilan etti kral. Bütün şehir. Yani bu kadar kötü bir vaaz nasıl böyle bir ses getirdi? Bu kadar ilgilenmeyen bir ulak nasıl böyle bir etki yaratabilirdi? Çünkü onun arkasında gizli bir oyuncu var. Tanrı'nın varlığı orada. Kralı bile tesir etti. Bu nasıl oldu? Tanrı'yı tanımayan, kutsal kitabı okumayan bir halk arasında. Hiçbir şey bilmiyorlar. Çünkü eğer tek Tanrı varsa, ahlak ona ait. Vicdan ona ait. Dünyadaki bütün insanlar ona ait. Onları yaratan zaten oydu. Tamam mı? Ve sanki Yunus bu sözleri deyince bu adamlar bu ses bize tanık geliyor diye düşündüler. Çünkü Yaradan onları yarattığında içlerinde ufak bir şey koydu kendine ait. Değil mi? Belki o şey gibi, o hapishaneden çıkan adamlar var ya, onların içinde bir elektronik tag gibi bir şey var değil mi? Barcode. Evet, bilezik. Ve on, butonu bastığında, wow, evet sana aitim. Belki böyle bir şey oldu. Yani Yunus'un sesini duyduklarında Tanrı'nın sesini duymuş oldular. Bu bizim için gayet cesaretlendirici. Çünkü biz de insanlarla konuştuğumuzda aslında ne kadar iyi Türkçen var mı bilmiyorum. Ne kadar bilgin var mı bilmiyorum. Ne diyeceğini biliyor musun bilmiyor musun bir insana karşı konuştuğunda aslında fark etmez. Sen konuş ve Allah'ın isteği ise o kişi Tanrı'nın sesini duymuş olacak. Bu ses bize tanık geliyor diye düşünecek. Çünkü kutsal ruh orada etkin. O faaldır burada. Belki bugün bir misafir olarak buraya geldin ve burada oturuyorsun. Ve belki benim sesimi dinlediğinde aslında size tanık geliyor dediklerim. Ve biz tanışıyor muyuz? Hayır. Ama Tanrı'nın sesini duymuş oluyorsun. Vicdanında, yüreğinde. Ve bugün Tanrı seninle konuşuyor. Yani Türkçem ne kadar yetersiz olursa olsun Tanrı seninle konuşuyor. Yunus burada bir yabancı. Yabancı ne diyebilir ki? Ama Tanrı konuşuyor bu halkla. Ve belki bugün Tanrı'nın sesini duymuş oluyorsun. Ve öyleyse ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bu insanlar hiçbir şey bilmediler. Ne yaptılar? Tövbe edelim. Kötülüğün ne olduğunu, kötü ve iyiliği biliyorlardı en azından. senin hayatında kötü olan ne varsa ondan vazgeç. Ve Tanrı merhamet edecek. Ve böyle bir uyanışı hayal edebiliyor musunuz? Bütün şehirdeki halk tövbe ediyor. Wow. İstanbul için, bunun için imanın var mı? Var olması lazım. Çünkü Tanrı yapabilir. İstanbul'daki herkes Tanrı'ya ait. Onun çocuklarıdır. Bunu yapmak istiyorsa yapabilir. Ve tarih aslında bunun gibi hikayelerle dolu. Çin'in Lisu bölgesinde az Çince bilen bir yabancı bir köyde ağırlandı. Onu davet ettiler. Oraya gitti. Adam çok kısa bir zamandır Çin'de. Çince zaten çok zor bir dil. Ve çok az Çince. Tarzan Çince biliyor. Tamam mı? Bu kadar. Ve onların geleneksel bir bayramıydı. Ve herkes viski içip sarhoş oluyordu. Ve sefahat içinde yüzüyorlardı. Putlarını tapınıyorlardı. Ve ortam çok karanlıktı. Ve adam bunu hissediyordu ruhunda ama hiçbir şey diyemedi, yapamadı. Ben kimim ki? Misafirim. Ve bunlar yüzyıllar boyunca böyledir. O zaman adam ağlamaya başladı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Gözleri iki çeşme oldu. Ve oradaki reis, onun ismi Büyük Kaplan. Büyük Kaplan, tamam. Aynen. Büyük Kaplan. Adama döndü. Niye ağlıyorsun lan? Dedi. Ya, ne oldu? Sorun ne? Ya misafir ya. İlgileniyoruz değil mi? Sorun ne? Niye ağlıyorsun? Daha viski al. Ve misafir yeterli olmayan Tarzan Çincesiyle kaybolmuşsunuz diye ağlıyorum. Sonsuza dek sürecek İsa Mesih'siz bir karanlığa yaklaşıyorsunuz. Ve sizi kurtaramıyorum, dedi. O anda Kutsal Ruh çok güçlü biçimde indi bütün halk üzerinde. Çünkü adamı dinlediler ama Tanrı çalışıyordu. Ve Büyük Kaplan o zaman herkes viskinizi atın dedi. Bu adamı dinleyeceğiz. Ve adam zor olsa bile bir şekilde İsa Mesih ile ilgili müjdeyi anlattı. Tanrı sizi seviyor. Mesih bunun için geldi. Sizin yerinizde öldü. Ki artık siz Tanrı'nın lütfuna erişebilirsiniz diye. Anlatıyor. Ve güneş batmadan bütün köylüler iman edip putlarını yaktılar, viskilerini attılar ve bizimle kal lütfen bize öğret diye söylediler. Ertesi gün komşu olan iki köy daha iman etti. Müjdeyi aldı. Onlar putlarını yaktılar. Ne? Geldiler sordular. Onlar da imana kavuştular. Ve bir ay içerisinde o bölgedeki bütün halk, o kabileye ait bütün o halk imana kavuştu. Bu 50 yıl önce gerçekleşti ve bu kiliseler hala mevcut ve sağlam. Bir tane yetersiz ulağın ağzından. Tanrı da seni bu şekilde kullanabiliyor. Senin çevrende. Değil mi? Ve kral bile buna dahil oldu. Tanrı'nın kralın yüreğini değiştirebileceğine inanıyor musunuz? En tepedeki adam. Tanrı bunu yapabilir. O zaman hikaye devam ediyor ve 9. ayette Ninova kralı konuşuyor. Belki o zaman tövbe ettikten sonra belki o zaman Tanrı fikrini değiştirip bize acır, kızgın öfkesinden döner de yok olmayız. Ninova kralı Yunus'tan daha iyi bir Tanrı bilgisine sahipti. Ya adam Tanrı'yı bilmiyor, kutsal kitabı okumamış, Yahudi değil, böyle bir geleneği yok. Ama bir şekilde Tanrı'nın özünü ve yüreğini anlamış. İlginç değil mi? Ve Yunus bütün bilgiye sahip olduğu için, peygamber olduğu için, olduğun halde aslında bu adam kadar samimiyet yok. Bu adam kadar anlayış yok. Ya biz de bazen imanlı olmayanlardan öğrenmeye hazır olmalıyız. Ya bütün bilgi bizdedir. Ben kutsal kitabı okudum, ezberledim dersek aslında kibire bakman lazım. Ve bu spekülatif olabilir. Yani buradaki kral şayet bir tanrı varsa işte böyle bir tanrı olsun. Ki tövbe ettiğimde bizi affeder. Ve bu bizi alçaltmalı. Ve bu Yunus'un ve Yahudilerin kibirine karşı bir uyarı. Kutsal yazıları okuyup ezberlemek yeterli değil. Tanrı'yı bilmek yeterli değil. Tanrı'yı tanımak lazım. Sen Tanrı'yı tanıyor musun? Efendimiz İsa bundan 600 sonra ve bundan örnek alarak Yahudileri de azarladı. Şöyle dedi Matta 12:41. Ninova halkı yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın Yunus'tan daha üstün olan buradadır. Yani bu adamlar hiçbir şey bilmediler ama Tanrı'yı kabul ettiler. Siz Yahudi halkı olarak Tanrı'yı biliyorsunuz. Kutsal yazılara sahipsiniz. Ama ben aranızdayım. Tanrı'yı temsil ederek ve beni kabul etmiyorsunuz. O zaman Ninova halkı sizi yargılayacak diyor İsa burada. Hikaye devam ediyor. Ayet 10. Tanrı Ninovalıların yaptıklarını, kötü yoldan döndüklerini görünce onlara acıdı. Yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti. Tövbe Tanrı'yı bir eylemden vazgeçirebilir, caydırabilir. Bunu yapacağım dedi Tanrı. Tövbe ettiler. Tamam, bunu yapmayacağım dedi Tanrı. Wow. Tövbe bu kadar büyük bir şey. Hikaye burada bitiyor olsaydı harika olurdu. Ve sonraki ayet, ve Yunus lay lay lom deyip evine mutlu olarak döndü. Öyle bir ayet yok. Neden yok? Çünkü hikaye aslında Ninova ile alakalı değil. Hikaye aslında Yunus'un yürek tutumuyla ilgilidir. Yani eski anlaşmadaki hikayelerde ve kutsal kitabı okuduğunuzda bu aklınızda olsun. En can alıcı, en önemli bölüm ya da cümle her zaman en sonunda geliyor. Bütün hikaye bizi bir yere götürüyor. Tanrı'nın demek istediği şeye götürüyor. Tamam mı? Ve Yunus hikayesini anlamak istersek 4. bölümü okumamız lazım. Çünkü 4. bölüm Yunus'un yürek tutumuyla ilgilidir. Ve bizim yüreklerimize de hitap eden bir bölüm. 4:1. Yunus buna, yani bu uyanışa, bu mucizeye, bu ruhsal harekete, Yunus buna çok gücenip öfkelendi. Nasıl yani? Adam vaaz etti, bütün şehir tövbe etti, ünlendi, gücenip öfkelendi. Rabbe şöyle dua etti. Bu peygamberler var ya, bu kadar dürüst bir insan. Ah ya Rab. Ah. Ben daha ülkemdeyken böyle olacağını söylemedim mi? Bu yüzden Tarşiş'e kaçmaya kalkıştım. Biliyordum sen, ve bak, pes kelimeler olurcasına, küfredercesine, sen lütfeden, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin, cezalandırmaktan vazgeçen bir tanrısın. Ya Rab, lütfen şimdi canımı al. Çünkü benim için ölmek yaşamaktan iyidir. Böyle bir tanrı varsa. Wow. Peygamber'e bak. Rab, ne hakla öfkeleniyorsun diye karşılık verdi. Nasıl bir karşılık? Soru. Ne hakla öfkeleniyorsun? Yunus sevinmeliydi fakat öfkelendi. Öfke kelimesi 4. bölümünde 6 kere geçiyor. Sinirden küplere binecek adam. Neden bu kadar öfkeli? Belki sahte peygamber olarak tanınmaktan korkuyordu. O Yunus var ya, üç kayıtçı Yunus'a diyeceğiz ona. Çünkü geldi, Tanrı bu şehri yıkacak dedi. Tanrı şehri yıkmadı. Yani sahte peygamber. Bir şeyin olacağını söyledi, olmadı. Herkes bana üç kayıtçı Yunus diyecek artık. Yani Yunus sadece kendi onurunu ve itibarını göz önünde bulunuyordu, değil mi? Tanrı ise halkı kurtarmakla meşguldu. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Mesela bir tartışmada, senin için hangisi daha önemli? O insanı kazanmak mı? Ya da tartışmaya kazanmak mı? Değil mi? Ben haklıyım. Herkes görsün ki haklıyım. Tamam ama adam gitti. İlgilenmedi. Aynı zamanda kendi onurunu yerine tutmak ve insanlara müjdeyle hizmet etmek imkansız. İsa Mesih bizleri yükseltmek için kendini alçalttı. Cennetlerden bizlere geldi. Hizmetçinin yerine geçti. Çarmıhta utanca uğradı. Yani kendi onurunu yerinde tutmaya çalışmadı İsa. Hizmetçi olarak geldi. Yunus bunu yapamıyor. Çok kibirli. Onuruna sıkı sıkı tutunuyor. Kendi prestiji bu insanların kurtuluşundan daha önemli olarak görüyor. Bazı kiliselerde, bazı imanlılarda doğru öğretiş var. Kutsallık var. Her şey Tanrı'nın sözüne uygun bir şekilde yapılıyor. Onurlu, gururlu bir şekilde, ama kurtuluş yok. Hangisi daha önemli? Haklı olmak mı? İnsanları kazanmak mı? Bu hikaye bize meydan okuyor bu konuda. Yunus burada adeta sitem ediyor. Biliyordum sen lütfeden, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin, cezalandırmaktan vazgeçen bir tanrısın. Taraftarlar yani hakeme küfredikleri gibi. Yunus için merhamet eşittir zayıflık. Tanrı güçlü olsaydı, kendi onuruna bakıyor olsaydı bunlara yargılardı. Ve Yunus'un kafasında bence merhamete karşı üç itirazı vardı. Ve bizim kafalarımızda da, ve bunlar çok yaygın aslında, merhamete karşı çok yaygın itirazlar. Birincisi, merhamet edene zarar. Yani Ninova yıkılmadı. Ve bundan sonra, birkaç yıl sonra Ninovalılar İsrail'e gelip İsrail'i yerle bir etti. Tamam mı? Yani Yunus bunu biliyor muydu? Hayır. Ama Yunus kendi halkının idam kararını imzalıyor burada. Çünkü Tanrı onları yıkıyor olsaydı, o zaman aslında bunlar gelip onun halkına saldırmazlardı. Örneğin bir kan davası varsa, sıra bende karşıdaki adamı öldürmek için. Öldürmekten vazgeçersem ne olacak? O adam gelip benim ailemden birini öldürecek. Yani merhametinin karşılığını vermeyecek. İyiliğimi suistimal edecek adam, değil mi? Ve bu yüzden merhamet değil, adalet gerekiyor. Olayı bitirmek için. İkinci itiraz merhamete karşı. Merhamet ahlakın altını kazıyor. Ahlakı bozuyor. Çünkü tamam merhamet varsa yapabildiğin kadar kötülük yap. Sonra Tanrı gelip seni affedecek. Tamam mı? O zaman doğru bir şekilde yaşamana gerek yok. Benim çocuklarım birbirlerini dövelerse, ki yapmıyorlar asla tabii ki de, ama dövelerse ve ben hiçbir şey yapmazsam, merhamet edersem ne olacak? Yarın tekrar aynı şey yapacaklar. Değil mi? Ve üçüncü itiraz aslında bencillikten kaynaklanıyor. Yani Tanrı Yunus'a lütfetti. Fakat şimdi Yunus Tanrı'nın bu halka lütfetmesini istemiyor. Neden? Fark ne? Çünkü Tanrı beni seviyor, onları sevmiyor. Benim hakkım var, onların hakları yok. Beni lütfetsin, onlara lütfetmesin diye düşünüyordu, değil mi? İsa'nın anlattığı bir benzetmede bir adam büyük bir borçtan tamamen bağışlanıyor. Harika. Sonra adam ne yapıyor? Gidip başka bir adamın küçük borcunu ondan zorla istiyor. Ve İsa diyor ki siz de böylesiniz değil mi? Büyük bir günahtan affedildikten sonra gidiyorsun ve başka bir kişiyi yargıda bulunuyorsun. Her gün dualarımızda ne diyeceğiz? Günahlarımız, başkalarının günahlarını bağışladığımız gibi bizi de bağışla baba. Ve burada Tanrı'nın karakteri hakkında inanılmaz bir şey öğreniyoruz. Tanrı'nın merhametiyle ilgili. Çünkü Yunus'un 3. ayetteki ifadesi Mısır'dan çıkış ve Yeremia bölümünden geliyor. Yani işte tez öfkelenmeyen, lütfeden. Ve bu parça yani cezalandırmaktan vazgeçen Yeremia 18'den geliyor. Ve okuyacağım bir iki ayet. Yeremia 18:7. Tanrı şöyle diyor. Bir ulusun ya da krallığın kökünden söküleceğini, yıkılıp yok edileceğini duyuyorum da uyardım ulus kötülüğünden dönerse başına felaket getirme kararımdan vazgeçerim. Öte yandan bir ulusun ya da kralın kurulup dikileceğini duyuyorum da o ulus sözümü dinlemeyip gözümde kötü olanı yaparsa ona söz verdiğim iyiliği yapmaktan vazgeçerim. Tanrı ne diyor burada? Bu çok çok önemli. Tanrı'nın karakteriyle ilgili. Diyor ki bir adama, sen kalp, bir halka, bir ulusa, bir adama aslında kötüsün diye seni yok edeceğim dersem, karar veriyorum çünkü adilim ve bu adam tövbe ederse, tövbe et bakalım. Tamam, teşekkürler. Tövbe ederse aldığım karardan vazgeçeceğim. Onu yok etmeyeceğim diyor Tanrı. Başka bir kişiye seni bereketleyeceğim, seni çok seviyorum, senin geleceğin harika olacak, bereket dolu olacak deyip de bu kişi gidip günah işlerse, yani bana sırtını dönerse, benden uzaklaşırsa, benim aldığım kararımdan vazgeçeceğim. Ve bereketlemeyeceğim diyor Tanrı. Oturabilirsiniz. Ve kimimiz kötülük yapmakta şimdi Tanrı'dan uzak. Tövbe edin. Rab'be dönün. Ve o sizi affedecek. Kabul edecek. Kimimiz Tanrı'ya çok yakın. Çok sevinçli. Ve Tanrı geleceklerimiz hakkında çok güzel sözler de bulundu. Ne mutlu bana. Ne diyor burada? Dikkat et. Dikkat et. Çünkü Tanrı'dan uzaklaşırsan belki kararından vazgeçecek. Cayacak. Wow. Şimdi sonra Tanrı Yunus'a aynı dersi veriyor ama farklı bir şekilde. Yani öğrenmediysen tekrarlayacağım diyor Tanrı. Bunu yaşayan var mı? Yani Rab, geçen yıl bu dersi öğrenmedin mi? Galiba öğrenmemişsin. Tekrarlayacağım ve tekrarlayacağım. Ve ayet 5, 4-5. Yunus kentten çıktı. Kentin doğusundaki bir yerde durdu. Yani Pendik, Tuzla kentin doğusunda. Kendisine bir çardak yaptı. Gölgesinde oturup kentin başına neler geleceğini görmek için beklemeye başladı. Tamam mı? Patlamış mısırla. Nasıl olacak? Rab nasıl yıkacaksın bu kenti? Acaba sel? Mesopotamya zaten sel mümkün değil. Çölün ortasında. Zelzele mi? Deprem mi? Hortum mu göndereceksin? Ateşin yaksın kalplerini. Yani nasıl olacak Rab? Bekliyor. Patlamış mısır ve seyrediyor. Rab Tanrı Yunus'un üzerine gölge salacak, sıkıntısını giderecek bir keneotu sağladı. Ne güzel. Yunus buna çok sevindi. İşte pat diye keneotu onun gölgesinde oturuyor, serinleniyor. Ne güzel. Zaten Mesopotamya, Kuzey Irak, +50 derece. Yani güneşin içinde adam ölebilirdi. Bu ciddi bir olay, tamam mı? Ama Tanrı hayatını kurtarıyor. Gölge sağlıyor. Gebereceğine serinleniyor adam. Ne güzel. Ve İsa Mesih'teki kurtuluş bu keneotu gibi. İsa bizi Tanrı'nın kızgın öfkesinden kurtardı. Kızgın öfkesinden kurtardı. Araya girdi ve bizi saklayarak İsa yandı. Tamam mı? Biz günah işledik. Günahın ücreti ölümdür. Ve Tanrı'nın kızgın öfkesi bize doğru geliyordu. Bizi yakacaktı. Ve Mesih çarmıhta ölerek araya girdi. Bizim hak ettiğimiz ölümü o aldı. O yedi Tanrı'nın öfkesini, gazabını bize doğru olan. Biz neredeydik? Çarmıhın arkasında saklanıyoruz. Onun gölgesinde. İsa öldü, biz kurtulduk. Bu gölgede. Yunus bunu yaşıyor burada. Bir mucizevi bir kurtuluş. Yoksa nereden çıktı bu bitki? Çölün ortasında değil mi? Mucizevi bir kurtuluş. Onun yapamadığı Tanrı yaptı. Biz de kendi kendimizi kurtaramadık. Kendini kurtaramıyorsun. Terapiye git. Kitapları oku. Kendini geliştir. Olmayacak. Sadece ve sadece İsa Mesih'teki lütuf seni kurtarabilir. Çarmıh seni kurtarabilir. Ve biz çarmıhın arkasında saklanıyoruz. Bu bir seçenek. Orada kaçıp sığınacak mısın? Sığınmayacak mısın? Bu bir seçenek. Gelecek misin Mesih'e? O öldü. Tanrı'nın gazabını yedi. Sen onun gölgesinde saklan. Yapacak bir şey yok yoksa. Yunus bunu yapıyor. Bu kurtuluşu simgeliyor. Fakat ertesi gün bu Yunus var ya, neler yaşadı adam. 7. ayet. Ertesi gün şafak sökerken Tanrı'nın sağladığı bir bitki kurdu. Ruhsal armağan. İşte bitki kurdu. Keneotunu kemirip kurutu. Hayda. Güneş doğunca Tanrı yakıcı bir doğu rüzgarı estirdi. Yunus başına vuran güneşten bayılmak üzereydi. Ölümü dileyerek tekrar, benim için ölmek yaşamaktan iyidir dedi. Ama Tanrı, Keneotu yüzünden öfkelenmeye hakkın var mı? Dedi. Yunus, elbette hakkım var, ölesiye öfkeliyim diye karşılık verdi. Bu sadece ufak bir güneş yanı değil. Keşke krem sürseydim bu sabah. Adam adeta sıcaktan kavruluyordu. Ölmek üzere. Ölmek istiyor. Yunus kendi gölgesinde oturup Nineve halkının yıkılmasını izlemek istedi. Ya Rab, adalet lütfen onlara. Bana değil. Bana lütfet. Onları yargıla. Biz de böyle değil miyiz bazen? Ben affedildim ama o kişi bana ne kadar zarar getirdi. Bana ne kadar kötü sözler söyledi. Haklarım yedi adam. Affetmem mi istiyorsun Rab? Haklı değil miyim bu durumda? Ve ne yazık ki Yahudiler de öyleydi. Biz kurtulduk. Biz Tanrı'nın seçilmiş halkıyız. Biz ahlak sahibiz, diğer ulusları yargılayalım, yıkmalarını izleyelim, hatta zevkle, patlamış mısır yerken. Ne yazık ki kilisede böyle olabilir. Biz de Mesih'te oturup, onun varlığından zevk alalım, tapınalım. Diğer herkesin kahrolmasını izleyelim. Daha dün şükreden adam, daha iki dakikada birden nankör oluverdi. Biz de böyle değil miyiz? Ve burada büyük bir uyarı var. Tanrı o ihtimale karşı ben sizden varlığımı kaldıracağım diyor. Kaldırabilirim. Bu kurtuluş kime sahip? Ya kime ait? Kimden geldi bu bereket? Bu yüzden varlığını Yahudilerden aldı en sonunda. Kilisede içe kapanık hale geldiğinde, dindar ve yargılayıcı ve ötekileştiren hale geldiğinde Tanrı'nın varlığını kaybedebilir. Ben buna inanıyorum. Kilise devam edecek. Yani her pazar günü gelip müzik yapabiliriz ama Tanrı'nın varlığı olmayacak. Vahiy 2:5 Efes'teki kiliseye İsa bunu diyor. Bunun için nereden düştüğünü anımsa. Tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür. Tövbe etmezsen gelip kandiliğini yerinden kaldıracağım. Ve siz karanlıkta kalacaksınız diyor. Kendi kilisesini seviyor. Ama baştaki vaat neydi İbrahim'e? Seni bereketleyeceğim. Senin aracılığınla da bütün herkesi bereketlemek istiyorum. Burada durmasın, göl olmasın, nehir olsun. Senin hayatın bir nehir mi? Tanrı'dan aldığın bereketi başkalara verir misin? Bu yüzden biz, Yaşam Kilisesi olarak her zaman müjde merkezi, çarmıh merkezi, lütuf merkezi bir kilise olmak istiyoruz. Asla bu hale gelmeyelim. Benim ağzımdan böyle sözleri duyarsan, beni öldür. Ölmek yaşamaktan daha iyidir. Böyle bir duruma gelirsek. Çünkü biz nereden geldiğimizi hatırlamalıyız. Yunus unuttu. Az önce bir bölüm önce ölmek üzereydi ve Tanrı onu mucizevi bir şekilde kurtardı. Ne kadar hızlı unutabiliriz. Biz de günaha mahkumduk. Ölüme mahkumduk. Ama Tanrı bizi kurtardı. Niçin? Ne hakkımız vardı ki? Hakkın mı istiyorsun? Öl o zaman. Ve ayet 10. Rab Keneot'u bir gecede çıktı ve bir gecede yok oldu dedi. Sen
emek vermediğin, büyütmediğin bir Keneyotuna acıyorsun da ben Ninova'ya, o koca kente acımayayım mı? O kente sağını solundan ayırt edemeyen 120 bini aşkın insan, çok sayıda hayvan var. Ve burada bitiyor kitap. He? Ne oldu? Yunus memleketine döndü mü, tövbe etti mi? Bir soruyla bitiyor, soru işaretiyle. Bu son sözler bir Yahudi için büyük bir şok olmalıydı. Yani bundan sonraki bölüm nerede? Çünkü Tanrı burada Ninova'ya emek verdiğini, büyüttüğünü söylüyor. Ninova'ya bu Keneyotuna benzetiyor. Ve diyor ki bu pagan, düşmanınız olan şehre Tanrı bir gecede değil, uzun yıllardır uğraştı. Yatırım yaptı, tanıyor, seviyor, kayırıyor ve acıyor. Ve biz de her zaman din ayrımı yapmaya yatkınız. Tamam mı? Bu bir Yahudi, bu bir Hristiyan, bu bir Müslüman. Kutsal layık alanları ayırmaya alışıyız. Bu kutsal bir meslek. Bu seküler bir meslek. Bu Hristiyan bir şehir. Öyle bir şey var mı gerçekten? Nerede dünyada Hristiyan bir ülke, Hristiyan bir şehir? Ve bu pagan bir şehir. Tanrı'nın gözlerinde öyle bir ayrım yok. Tanrı diyor ki Ninova'yı seviyorum. Yahudi olmamasına rağmen beni bilmediklerini halde. Çünkü tövbe ettiler. Ben acıyacağım. Tanrı İstanbul için uğraşıyor. Seviyor. İlgileniyor her şeyle. Sadece ruhsal şeylerle değil. İlgileniyor hayatlarımızla. Senin her şeyinle. Zor bir işin var mı? Zor bir haftadan mı geçirdin? Tanrı biliyor. İlgileniyor. Biz bazen bunun kiliseyle alakası olmadığını düşünüyoruz. Ama Tanrı görüyor her şey. Ve sağını solunu bilmeyen insanlar diyor. Yani bunlar çocuk. Cahil. Bilmiyor. Doğru olanı bilmeyen, yolunu bulamayan, pusulasız ve doğruyu yanlışı ayırt edemeyen insanlar ve o yüzden acınacak durumunda insanlarla dolu şehrimizi seviyor Tanrı. O zaman Tanrı kimi daha çok seviyor? Ninova halkı mı, Yunus'u mu? Yunus'a sor. İkisine merhamet etmeye hazır. Tanrı senin rahatını İstanbul'un kurtuluşundan daha çok mu istiyor? Emin misin? Yunus'a sor. Tanrı bu hikayede her şeyin Tanrısı olarak tasvir edilir. Yani balığa buyruk veriyor. Fırtınaya emir veriyor. Değil mi? Balık Hristiyan bir balık mıydı? Fırtına Yahudi bir fırtına mıydı? Keneyotuna buyruk veriyor, çıkıyor, itaat ediyor. Bütün yaratılış Tanrı'ya itaat ediyor da insanoğlu itaat etmiyor. Tanrı'nın Keneyotunu Yunus'tan kaldırmaya hakkı yok muydu? Yunus öfkeleniyor. Sen öfkeli misin bugün? Yani yüreğinde böyle bir şey var mı Tanrı'ya karşı? Neden bu kadar acı? Haklarım yok mu? Aslında hakların yok. Yani hakkın varsa cezalandırılmak. Hakkın varsa ölmek. Ama İsa Mesih bizim hak ettiğimiz cezayı aldı. Biz lütfedildik. O zaman özet olarak bu hikayeden neler öğrenmiş olduk? Kurtuluş paylaşılacak. Kimsenin tek elinde değildir. Tanrı'nın isteği itaat. Çok iyi bir vaiz olmana gerek yok. Bir müjdeci olmana gerek yok. İtaat etmen yeterlidir. İnsanlar seni dinleyince Tanrı'nın sesini duyabilir. Çünkü Tanrı sendedir, sende yaşıyor. Tanrı bütün şehri değiştirip kralın yüreğini bile dönüştürebilir. Bütün bilgi bizde değil. İmanlı olmayanlardan da öğrenebiliriz. Tövbe, dua, kibir, günah Tanrı'nın yaptıklarını değiştirebilir. Tanrı'ya aldığı bir karardan caydırabilir. İnsanları kazanmak haklı olmaktan daha önemlidir. Tanrı anlayıncaya kadar ama aynı şeyi öğretmeye Tanrı anlayıncaya kadar sana aynı şeyi öğretmeye hazırdır. Aynı ders, aynı ders. Öğrenmedin mi? Ya Yunus neler yaşadı ve hala kibirli. Mesih'teki kurtuluş bir sığınak gibi. Tanrı'nın gazabından onun gölgesinde saklanabiliriz ve serinlenebiliriz. Bencil, yargılayıcı imanlılara bir uyarı var. Tanrı varlığını üzerinizden alacaktır. Tanrı şehriyi seviyor, İstanbul'u seviyor. Gelin biz de sevelim, sevmeye çalışalım.